Değerli Erkam Radyo dinleyicileri, Bir Kırk Ambar programıyla tekrar karşınızdayız. Ben Deniz Alican, her zaman olduğu gibi stüdyomuzda konuğumuz Profesör Doktor Ergün Yıldırım Bey ile birlikteyiz. Kıymetli dinleyicilerimiz, bugün iki konuyla yine karşınızda olacağız. Belki ilk konumuz biraz uzayacak ama zaman kalırsa inşallah İstanbul'un fethini de biraz değerlendirmek istiyorum hocamızla birlikte. Bugün asıl ele almak istediğimiz konu mültecilik meselesi. Hocam birkaç ay önce de bu konuyu Suriyeli mülteciler, Suriyeli sığınmacılar üzerinden konuşmuştuk. Hatta onlar mülteci mi, sığınmacı mı,
misafir mi?
Bunun tartışmasını da yapmıştık. Fakat özellikle son aylarda, son günlerde, son haftalarda mültecileri tekrar gündemimize düşüren olaylar Akdeniz'de yaşanıyor. Uzak Doğu Asya'da yaşanan bazı meseleler var. Belki şimdi onlara da değineceğiz. Ve bunun karşısında özellikle Avrupalı devletlerin, İtalya'nın ve diğer Avrupa Birliği devletlerinin aldığı bir de çok ilginç bir şok karar da var. Hani evet. Bunlara artık yardım edilmemesi ya da bir takım devletlerin bununla ilgili yaptığı hazırlıkları, çalışmaları ortadan kaldırması, iptal etmesi gibi durumlar da söz konusu. Yani kısaca Akdeniz üzerinden gelişen bu mültecilik meselesini ele alacağız. Yine vaktimiz kalırsa da İstanbul'un fethini de hocamızla konuşmayı arzu ediyoruz. Hocam siz de hafta sonu Yeni Şafak gazetesinde bu konuyla ilgili bir yazı kaleme aldınız. Ve diyorsunuz ki artık dünya hani mültecileşiyor. Daha doğrusu Müslümanlar evet. Ve fakirler daha çok bu konuyla karşı karşıya. İnsanlar topraklarından asırlarca üzerinde yaşadıkları mekanlardan savruluyor dediniz. Kopuşlar tabii sadece coğrafya parçasında olmuyor bu durumda. İnsanlar ailelerinden, akrabalarından ayrılıyor ve aslında bu büyük bir dram. Dünyadaki kültürlerin altüst oluşunu beraberinde getiriyor. Ve dünyanın dört bir yanında Müslümanlar mülteci toplum haline geliyor. Uzak Asya'da, Hindistan'da, Orta Doğu'da ve Afrika'da mültecileşiyorlar dedik. Bir taraftan da hocam hani gözümüzle görüp de inanıyoruz da şunun evet. da farkındayız. Ben onunla başlamak istiyorum. Dünyanın ne kadar adaletsiz bir yer olduğunu da anlamış oluyoruz. Çünkü bizler burada işte vatanımızda çok şükür iyi imkanlarda yaşıyoruz. Evimizden bir yere taşınmamız gerekmiyor. Bir şehre bile gitmemiz gerekmiyor. Bırakın vatanı. Ülkeyi terk etmeyi. Bütün bunların sebebi ne ola ki? Yani evet. böyle bir dünyada her şeyin bollaştığı, maddi açıdan metaya, eşyaya ulaşmanın bu kadar kolay olduğu bir devirde insanlar işte iş umuduyla, aş umuduyla ya da işte başka saiklerle niye yer değiştirme derdine düştüler? Evet. Oysa işte her şeyin toz pembe olduğu bir dünya da resmediliyor bir taraftan da. Hala yani bu zamanda bu yer değiştirmelerin, zorla yer değiştirmelerin sebepleri nedir hocam?
Evet. Şimdi tabii bugün yaşadığımız ve bahsettiğimiz mültecileşme bir yüzyıl önceki göçlerden oldukça farklı. Yani Birinci Dünya Savaşı öncesi ve sonrası bizim bulunduğumuz bölgede Balkanlarda, Kafkaslarda ciddi anlamda göçler aldı Anadolu. Çok daha az oranda da diyelim nüfus mübadelesiyle 1924 yılında göçler verdi. Büyük imparatorluklar parçalandı, sona erdi. Ulus devletler kuruluyordu. Kendisini kurulan bu devletlerin dünyasında güven içinde hissetmeyen, onların baskısıyla karşılaşanlar Anadolu'ya göç etti. Ama Anadolu da bir biçimde onlara kucağını açtı, onları yerleştirdi, onlara sahip çıktı. Bugün gördüğümüz mültecileşme çok daha farklı bir şey. Yani ulus devletlerin topraklarında güvenlik sorunları var bugün. Yani devletler arası olmaktan öte bir devletin kendi coğrafyasında ciddi sorunlar var. Yani işte diyelim bir takım din anlayışları özgürce kendilerini temsil etmek istiyor. Bir takım etnik gruplar siyasi katılımda yer almak istiyorlar. Çatışmalar çıkıyor. Terör faaliyetleri gerçekleşiyor. Bunlar bir gün sürmüyor, iki gün sürmüyor, üç ay değil.
Evet.
20 yıl, 30 yıl ve dolayısıyla coğrafyalarda büyük etnik çatışmalar yaşanıyor. Yani Sudan'da gördük bunu. Sudan'ı ikiye böldü değil mi?
Evet.
Afrika'da işte Husiler ve neydi? Yani şeyde...
Yemen'de.
Yemen'de Husiler pardon. Şeyde... Rwanda'da
evet.
Farklı gruplar.
Evet, evet.
Tutsiler ve Husiler.
Evet, yani evet.
Böyle
evet.
Bir adla. Mesela
Avrupalıların
onlar,
sürekli silah satarak
evet,
her yıl birine galebe çaldırdı iki toplum.
Şimdi Kafkasya'da yine benzer biçimde işte diyelim Çeçenistan'da hala çatışmalar, mücadeleler devam ediyor. Yani bir etnik çatışmalar var, bir de mezhepsel, dini nedenlerden kaynaklanan çatışmalar var. Bu çatışmalar eskiden olduğu gibi çok marjinal gruplarla başlayıp bir eşkıya grubu başlar, çatışma sonra devlet onunla baş eder ve sorundan kurtululurdu. Böyle bir şey değil. Bir coğrafyayı, bir bölgeyi etkiliyor. Ve yine en önemli nedenlerden birisi bu. Dolayısıyla mevcut ulus devletler sorunları çözme konusunda yeterince yeteneklerini ortaya koyamıyorlar. Çatışmalar derinleşiyor. Bu da insanların bulaşıyor ve insanlar da kitleler halinde göç etmek zorunda kalıyorlar. Barış ortamı yok olduğu için, huzur ortamı yok olduğu için, tehditle yüz yüze yaşadıkları için topraklarından sürülüyorlar, kopuyorlar, kaçmak zorunda kalıyorlar ya da. Diğer bir önemli nedeni ise yoksulluk. Yani bir yoksullaşma var. Küreselleşme ile zenginleşme arasında bazı ülkelerde. Mesela Türkiye küreselleşmeyle beraber daha zenginleşti. Doğru orantılı bir ilişki var.
Evet.
Ama dünya genelinde ise küreselleşmeyi daha çok işte ABD, Avrupa'nın gelişmiş ülkeleri ve Çin temsil ediyor. Öte yandan dünyanın geri kalan özellikle Afrika ve diğer birçok topluluklar yoksullaşıyorlar. Ve bu yoksullaşma nedeniyle insanlar durumdan yani daha zengin olmak, karnını doyurmak, iş bulmak için vatanlarını, topraklarını terk ediyorlar.
Evet.
Zengin olan ülkelere kaçıyorlar. Siyasal baskı görmeyecekleri, özgürce yaşayabilecekleri ülkelere göç ediyorlar. Tabii bunu sağlayan küresel teknolojileri tanımaları, onlarla aşinalık kurmaları ile ilgili bir durum da var. Yani insanlar eskiden bir köyde yaşıyordu, diyelim ağ vardı, baskı yapıyorduysa yandaki köye gidiyordu veya orada sorunu çözüyordu lokal düzeyde. Ama bugün insanlar televizyonlarda, gazetelerde başka dünyaları tanıyorlar. Eğitim yoluyla tanıyorlar, iletişim araçları yoluyla tanıyorlar. O nedenle mevcut şartlarını kabul etmek yerine bunlardan kurtularak daha iyi şartlarda yaşamak üzere umuda yolculuğa çıkıyorlar. Umuda yolculuk deniyor buna.
Evet.
Ve onun için birçok tehlikeyi göze alıyorlar bunlar. Mafya, kadın ticareti, efendim insan ticareti, ondan sonra işte denizlerde, nehirlerde geçerken boğulmalar, dağlardan geçerken karlarda donmalar, eşkıyaları, yani daha modern eşkıyalar var tabii bugün, yani eskisi gibi değil. Bunlarla karşı karşıya gelmeler var. Mülteciliğin böyle genel bir şeyi var, ciddi ortaya çıkışının temelleri var. Ama mültecileşme yeni bir şeyi anlatıyor bize. Hakikaten insanlar efendim bir bölgede yaşamaya memnun değiller veya bir savaş çıktı, oradan topluca göç edip işte Anadolu'ya geliyor, oraya yerleşiyor. Bu bir mültecileşme durumu değil. Ama şu an yaşanılan bir mültecileşmedir. Ne demek bu? Yani o kişi koptuğu topraklardan gittiği topraklara da emin bir biçimde yaşayacağı konusunda bir şeye de sahip değildir. Bir duruma da sahip değildir. Gitmek istediği ülkeler de onları almıyor. Onları sınırda tutuyor. onları bir takım barakalarda yaşamaya mahkum ediyor.
Gettolarda yaşamaya
gettolarda
mahkum ediyor.
Mahkum ediyor. Ve o kendi ülkelerinde çok kötü şartlarda yaşatıyorlar bunları. Mesela Fransa'da 2000 yılında Müslümanların, gençlerin ortaya koyduğu bir takım yakma eylemleri oldu. Veya bugün Avrupa'da IŞİD'e katılan insan sayısı, Avrupa'da katılanlar Türkiye'den daha fazla diyelim. Veya bir İslam ülkelerinin çoğundan daha fazla. Çünkü oraya hakikaten giden, mültecileşen insanlar kötü şartlarda orayla bütünleşemiyorlar, kötü şartlarda yaşıyorlar. Kendi kimliklerini temsil edemiyorlar. Müslüman kimliklerini, Türk kimliklerini, işte Cezayirli kimliğini temsil edemiyor. Merdiven altı toplum olarak yaşamaya mahkum ediliyor. Bu da insanları öfkeyle, kinle dolduruyor. Bu da insanları daha başka arayışlara yöneltiyor. Dolayısıyla mültecileşme yeryüzünün lanetlileri olarak tanımlamak da mümkün yani bir açıdan. Frantz Fanon'un böyle hoş bir deyimi var. Yeryüzünün lanetlileri. Buna çeviriyor. Yani toprağından, komşusundan, akrabasından, tarihinden kopuyor. Yani orada cedleriyle yaşayarak bir tarih algısına sahip.
Evet.
O tarihten de çıkıyor. Değil mi?
Arafta kalıyorlar hocam.
Mabetlerinden de çıkıyor. Efendim işte çeşitli kültürel dünyaları var, ocakları var, bağlantıları var. Oradan da çıkıyor.
Bir de hocam en zor olan da şu. Mesela Avrupa'ya ya da Amerika'ya göç edenler için diyorum. Zaten hakim kültür, baskın kültür.
Evet.
Popüler kültür. Ona da muhakkak yeniliyor zaten.
Ona da çoğunlukla yeniliyor.
Yeniliyor. Yani oraya taşımasının da imkanı
yok.
Kendi kültürünü yani evet. Dini açıdan bile çok ciddi bir dejenerasyon evet. Ortaya çıkıyordur yani muhakkak.
Evet.
Hocam bir de benim dikkatimi şu çekiyor. Çok çok sayıda insan ölüyor. Yani evet. En sonu evet. 20 Nisan'daydı galiba. Mesela Libya, bir de Afrika'da hocam Libya bu mültecilerin üssü. Yani Avrupa'ya geçmek için İtalya başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesine gitmek için Libya'yı üst haline getirmişler. Tabii Libya'nın çok büyük bir deniz kıyısı da var, yaklaşık 600 kilometre. İşte Somali'den, Sudan'dan, işte Orta Afrika Cumhuriyeti'ndeki o savaştan kaçanlar Libya'ya geliyorlar ve oradan çok da görüyoruz işte o tekneleri.
Evet.
Balıkçı teknesine 200 kişi dolduruyorlar. İşte Akdeniz'in o azgın dalgalarına işte bırakıyorlar ve çoğu orada ölüyor. Mesela 700 kişi öldü yani o 20 Nisan'da.
Evet.
Geçen yıl 3200 kişi Akdeniz'de ölmüş hocam. Bu yılda yani şimdiye kadar 5-6 ay içerisinde de 1500'ü geçmiş bu sayı.
Evet.
Ki daha da artacağından endişe ediliyor bunun. Şöyle bir yaklaşım da var hocam, ben bunu sormak istiyorum. Siz yazınızda da buna değinmişsiniz. Uzak Asya Denizi'nde işte Rohingyalılar, Bengalliler, işte Endonezya ve Malezya gibi
evet.
Müslüman kardeşlerinin yaşadığı yerlere kabul edilmiyorlar.
Evet.
Hani onlar bile ya gidin kardeşim. Aynen şu an Türkiye'de olduğu gibi yani Suriyelilerin
evet.
Tamam bir takım sıkıntıları olabilir ama neticede bizim işte kardeşlerimiz, Müslüman kardeşlerimiz, daha önce konuşmuştuk bunu. Belki
evet.
Biz bir merhamet yorgunluğu taşıyoruz. Bizimki biraz yorgunluk yani aşırı merhametten
ama
bir yorgunluk.
Ama yine de Türkiye sınırlarını kapatmadı.
Kapatmadı.
Yani. Evet.
Bu da çok ilginç değil mi hocam? Siz biraz bunu ulus devlet bilinçleri ağır bastı
evet.
Diyorsunuz.
Evet.
Hani Hristiyan, İtalyan belki işte Somalili Müslümanı kabul etmek istemiyor olabilir ama
evet, evet.
İşte Müslüman Suriyeli'yi de Müslüman Türk kabul etmek istemeyebiliyor. Malezyalı,
evet.
Filipinli, Endonezyalı kabul etmek istemeyebiliyor. Bunu neye bağlıyorsunuz? Sadece
yani
bir
bu çok enteresan
ulus bilinci
bir şey.
Midir sadece hocam?
Yani bu tabii ulus bilinci olabilir, sömürgecilik bilinci olabilir. Bizim Anadolu'da en önemli avantajımız biz sömürgeleşmedik yani. Biz sömürgeciliği yaşamadık. İlla yaşamak gerekiyorsa biz kendimize yaparız. Siz gelmeyin dedik yani. Bu önemli bir şeydir, durumdur. Farklı
evet.
Bir durumdur. Ama Malezya için, Endonezya için aynı şeyi söylemek zor. Bunun bir etkisi var. Ve bu sömürgeleşme ile birlikte ulus devlet bilincinin onlarda yani Müslümanlığı biraz daha farklı algılamaya götürmüş. Yani Orada Budistlerin işte evlerini yakıp yıktığı Myanmar bölgesinden gelen Müslümanlar var. Yani bunları alalım, hele Malezya gibi ekonomisi daha iyi olan bir ülke o nüfusa rahatlıkla sahip çıkabilecekken bunları beraber Müslüman kardeşliği içinde algılamıyor. Malezya denilen sınırlar zihninde kurmuş. Bu Malezya çerçevesinde sınırları kurmak nedir? Bir ulus devlet anlayışıdır. Çünkü Müslüman beldeler arasında sınır olmaz. Biz böyle biliyoruz. Yani birisi Müslümansa bizim kardeşimizdir. Mekke ve Medine'de nasıl Müslümanlar birbirini kardeş bellediyse, Ensar ve Muhacir örneğini ortaya koyduysa, demedi ki bu Mekke site devletidir veya Medine site devletidir, bizi ilgilendirmez demediler. Türkiye'de de yani Türkler de, Anadolu'daki Müslümanlar da hakikaten bunu ortaya koydular. Ve yeniden şunu görüyoruz ki yani bütün o modernitenin tahribatlarını yaşamamıza rağmen Türkiye bir biçimde bu Şerif Mardin ümmet strüktürü diyor. Yani ümmet strüktürü, ümmet anlayışını, Müslümanlığı sadece Türkler, Türk olan Müslümanlara karşı kendilerini sorumlu hissetmemeleri, aynı zamanda Müslüman olan diğer kişileri de, yani diğer kişilere karşı bir sorumluluk içinde kendilerini hissetmeleri, bunun ölmediğini, bunun var olduğunu ve devam ettiğini gösteriyor. Çünkü orada yani 4 ay boyunca denizde yaşıyor Müslümanlar ve yani Türkiye'nin aldığı kadar da büyük oranda değiller. Ondan sonra bir kadın diyor ki biz diyor işte 10 kilo pirince diyor 400 kişi talim ettik diyor. Ya 400 kişi 10 kiloluk pirinçle geçinmeye çalışıyor orada. Onu vermişler bunlara.
Evet.
Şimdi Akdeniz aynı şey oluyor. Libya çünkü meselesi, yani Libya'da rejim çöktü, sistem yıkıldı, sınırlar delik deşik. Orada mafya vesaire bu insanları kandırıyor vesaire, umutlarını işte istismar ediyor, getiriyor. Rahatlıkla Avrupa'ya gitmeye çalışıyorlar. Şimdi Avrupa'nın bir göçmenlik politikası var. Yani geçmişte çok insani olarak çalışan bir göçmenlik politikasıdır bu. Yani kendisine sığınan insanlara yardım etmek, elinde tutmak, daha humaniter bir anlayışı içinde taşıyordu. Ama bugün artık Avrupa gelinen noktaya baktığımızda bu açıdan ölmüş yani. Bu evrensel değerleri artık taşımıyor.
Hocam, hatta çok iyi niyetli değil miyiz orada? Evet. Hani yani geçmişte insan gücüne ihtiyacı vardı bir şekilde. Özellikle İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra. Bir de siyasi suçluları, bir takım sığınma talebinde bulunanları da istismar ederek o geldikleri ülkelere karşı da kullandıklarına da çok şahit olduk biz,
elbette,
değil mi hocam?
Olabilir bu, ama sonuçta yine de bir ülkenin sizin işte siyasi baskılar nedeniyle size kapınızı açması, yoksulluk nedeniyle açması, sizinle kendi hayat standartlarınızı paylaşması önemli bir şey. Böyle bir gerçekliği de var yani. Mesela işte Ghanoushi ülkesine döndüğü zaman İngiltere'ye teşekkür ediyor. Yani Londra'da yıllarca yaşadı ama Türkiye Cumhuriyeti bile Ghanoushi'yi kabul etmedi. Yani Milli Görüş Hareketi Ghanoushi ile burada dolaşırken Mustafa Genar'ın başkanı Mustafa Bey anlatıyordu. Ghanoushi'yi polisler takip ediyor o dönemde. Onlara kaptırmamak için ne oyunlar oynamaya çalışıyor. Şimdi böyle bir şey var, bir gerçeklik vardı yani maalesef. Fakat Avrupa gittikçe ondan uzaklaştı. Ve bugün üstelik öyle kanunlar çıkarıyor ki, yani işte bir hafta önce bir kanun çıkardı. Bu mültecilere gerektiğinde karadan, denizden, havadan müdahale edin diyor.
Evet.
Yani bu hakikaten Avrupa'nın savunduğu evrensel değerlerin ciddi anlamda iflasını...
Ya da şimdiye kadar İtalya'nın böyle bir kurtarma programı ve ekibi varken şimdi onu lağvetmişler. Yani ölen ölsün.
Tabii, kurtarmayalım.
Bizim kıyılarımıza ulaşmadan ölsün. Biz de müdahil olmayalım diyorlar. Hocam, kısa bir ara verelim. Ardından bu konuya devam edeceğiz.
Edelim, evet.
Devam edeceğiz. Ben biraz da Türkiye'nin buradaki fonksiyonunu, Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan'ın bu konuda gerçekten hem Birleşmiş Milletleri hem diğer yani dünyayı göreve çağıran söylemleri var. Bizim tavrımızı da biraz konuşmak istiyorum açıkçası. Kıymetli dinleyicilerimiz, kısa bir aradan sonra tekrar bu mültecilik meselesini Kırkambar programımızda konuşmaya devam edeceğiz. Değerli Erkam Radyo dinleyicileri, Kırk Ambar programımız devam ediyor efendim. Ben Deniz Alican, stüdyo konuğumuz Profesör Doktor Ergün Yıldırım Bey ile birlikteyiz. Kıymetli dinleyicilerimiz, bugün programın ilk bölümünde mültecilik meselesini konuşmaya başlamıştık hocamla. Özellikle Akdeniz'deki son 1-2 aydır süren ve daha şimdiden ölü sayısının 1500'ü geçtiği Libya kıyılarından İtalya kıyılarına mülteci taşıyan teknelerin batması bir trajediyi de ortaya çıkarttı. Bu insanlar niçin yerlerinden oluyorlar? Niçin bu ölümlere müdahil olunmuyor? Kurtarma programları işliyor mu, işlemiyor mu? Bunları konuşuyoruz hocamla. Tabii ilk bölümde insanlar niçin mülteci oluyorlar? Niçin yerlerinden, yurtlarından ediliyorlar? Bunları doğuran sebepler nedir? Bunu konuştuk. Biraz bu bölümde, programın ikinci bölümünde hocam ben Türkiye'nin tavrını da konuşalım arzu ediyorum. Gerçekten hani şöyle bir tabir var ya, hani yağmasa da gürlüyor diye. Evet. Tabii Türkiye'nin, aslında Türkiye yağıyordu. Yani bir Suriye sığınmacılarında bunu gördük. Suriyeli misafirlerde bunu gördük. İşte Birleşmiş Milletler'den alınan çok küçük sembolik yardımlara rağmen kendi bütçesiyle Türkiye Cumhuriyeti hükümeti, devleti çok güzel kamplar hazırladı. İşte Urfa'da, Antep'te, çeşitli sınır yerlerinde, illerinde mülteci, sığınmacı kampları hazırlandı. Aynı zamanda Türk insanının yardımseverliğini de gördük. Birçok sivil toplum kuruluşu, vakıflar, dernekler Suriyeli sığınmacılar için, Suriyeli aileler için seferber oldu. Onlara bir takım yiyecek, içecek, giyecek, barınma imkanları sağlamaya çalıştılar. Hatta artık bu da aşılmaya başlandı hocam. Okullar açılıyor o gençlerin, çocukların eğitilmesi için. Yani hem devlet bazında hem de sivil toplum bazında bir misafirperverlik sergiliyor Türkiye. Evet. Tayyip Bey de işte en son Balkan gezisinde, siz de yazınızda değinmişsiniz, yine bir çağrıda bulundu Birleşmiş Milletler'e, dünya ülkelerine. Ve bu işin görmezden gelinmemesi gerektiğini, bir insanlık vebali olduğunu söyledi. Bu mültecilerin kabul edilmesi, o özellikle bu esnada, bu göç esnasında denizlerde ölmeleri, boğulmaları üzerine. Tabii iç siyasette de bazı eleştiriler de var. Ben şununla başlamak istiyorum. Türkiye'nin bu tavrı, yani genel olarak Suriyeli sığınmacılar üzerinden gidebiliriz biz şu anda. Yani Libya'dan çıkanlar İtalya'ya gitmeye çalışıyor.
Ama orada da yine Türkiye'nin bir şeyi var.
Evet. Ya nasıl değerlendiriyorsunuz hocam? Tayyip Erdoğan bunu daha çok dile getiriyor. Evet. Bu tavrı nasıl değerlendiriyorsunuz?
Şimdi tabii aslında Erdoğan'ın söylemi çok önemli. Erdoğan'ın aynı zamanda dünya beşten büyüktür söylemiyle birlikte bunları algılamak gerekiyor. Dünya genelinde mültecileşmeye baktığımız zaman bunu çoğunlukla İslam toplumlarının yaşadığını görüyoruz. Mültecileşenler Müslümanlardır bugün yeryüzünde. Büyük bir oranda, ezici bir oranda.
Evet.
Yani işte Uzak Asya'dan bahsettiğimiz Müslümanlar, Akdeniz'de ölenler Müslümanlar.
Suriye'den gelenler.
Suriye'den olanlar öyle. Hindistan, Pakistan arasında olanlar öyle.
Irak'tan gelenler öyle.
Öyle. Dolayısıyla bu Müslüman toplumların mültecileşmesi konusunda Birleşmiş Milletler hiçbir şey yapmıyor. Çünkü Birleşmiş Milletler'de İslam toplumlarını temsil eden bir irade yok. Dünya nüfusunun 1,5 milyarı Müslümanlar. Bu toplumlar mültecilik sorunu gibi büyük sorunları yaşıyorlar. Ama onların sorunlarını orada işte Birleşmiş Milletler Yüksek Mülteciler Yüksek Komiserliği var. Bunlar ilgilenmiyor. Ve bu konuda sadece Türkiye Cumhuriyeti Devlet Başkanı, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan konuşuyor. Balkanlara giderken o yaptığı konuşma Avrupa'ya, Batı'ya sesleniyor, dünyaya sesleniyor. Aynı şey Uzak Asya'daki mülteci Müslümanlar için de yaptı. Yani işte biz orada bir ortak toplantı yapalım. Ey işte Malezya, ey Endonezya. Bir araya gelelim, ortak bir toplantı yapalım. Bu kardeşlerimizin sorunlarına sahip çıkalım. Yani bu çok büyük bir şey yani. Önemli bir duyarlılık, büyük bir duyarlılık. Bu Türkiye'nin dünyada hak eden bir yani dünya devleti olduğunu gösteriyor. Çünkü dünyadaki Müslümanların önemli bir sorunu dünyanın değişik yerlerinde yaşanıyor. Ve bu sorun konusunda ne İran bir şey söylüyor, ne Arabistan bir şey söylüyor, ne Mısır bir şey söylüyor. Herkes sadece kendisi düşünüyor. Ya ama Türkiye çıkıp bir şeyler söylüyor. Yani şimdi Afrika'daki Müslümanların, hadi diyelim Irak, Suriye stratejik olarak bizim için bir anlamı var.
Evet.
Ama buradakilerin Türkiye için stratejik ne anlamı var? Veya Uzak Asya'daki Müslümanların Türkiye için nasıl bir stratejik
anlamı var? Hiçbir stratejik anlamı yok.
Ama Türkiye kalkıyor, dünyaya bunları söylüyor, bağırıyor, çağırıyor, sesimizi duyuyor, masumların sesi oluyor Türkiye. Dolayısıyla bu hakikaten çok onur duyulacak bir şey yani. Bizim Cumhurbaşkanımızın bu seslendirmeyi yapması, dünyayı bu meseleye karşı duyarlı hale getirmeye çalışması, çağrıda bulunması, Türkiye'nin gurur duyması, sahip çıkması, benimsemesi gereken bir şey. Yani biz bir dünya devletiyiz diyoruz, değil mi?
Evet.
Dünya devleti olmanın önemli yollarından birisi de dünyadaki meselelerle ilgili konuşmaktır. Dünyadaki meselelere sahip çıkma mücadelesi içinde olmaktır. Yani dünya sadece güç merkezlerinden oluşmuyor ki yani stratejistlerin dediği gibi. En büyük güç aslında aynı zamanda mazlumlardır. Onların dualarıdır, değil mi?
Evet.
Yani bir Müslüman maddi olarak bakmaz, bir de manevi olarak. Sadece zahiri bakmaz, değil mi? Batini
evet,
olarak
evet,
da bakar.
Evet.
Böyle baktığınız zaman
kiminin parası, kiminin duası.
Evet, yani siyaset, o nedenle.
Evet, evet.
Türkiye'nin attığı bu adım, yaptığı bir bu tutum hakikaten çok saygıya değer bir tutum. Bu bizim için büyük bir onur meselesi.
Bu
biraz sadece bir Erdoğan'ın meselesi değil.
Değil
Erdoğan
evet.
Bu önemli mesele konusunda bir adım atıyor, bir irade ortaya koyuyor. Bu ancak alkışlanır yani, bu
evet.
Desteklenir yani.
Hocam hani az önce bu Endonezya ve Malezya'daki ülkelerin bu Bengalileri, işte Myanmar'dan kaçanları falan kabul etmediğini ve bunu bir ulus devlet bilinciyle de yaptığını da söylemiştik. Şimdi iç siyasete baktığımız zaman meydanlarda yaklaşan İşte genel seçimlerle alakalı miting meydanlarında liderlerin konuşmasına baktığımız zaman mesela işte CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Suriyelileri tekrar göndermekten bahsediyor.
Evet.
Özellikle muhataralı şehirler var. Biraz o mültecilerden gerçekten hani merhamet yorgunluğuna maruz kalmış diyelim, işte Antep, Adana, Hatay Kilis. Gibi Kilis evet. Gibi illerde özellikle bunu kaşıyorlar, bunu söylüyorlar. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani bu hani demin de bahsettiniz. Biz hep şey olduk yani. Biz hep efendi pozisyonundaydık
evet.
Hocam. Hep ev
evet.
Sahibi pozisyonundaydık. Evet. Böyle bir hafızayı silme, görmezden gelme değil midir böyle bir tavır?
Yani bu tabii tam manasıyla bu ülkede 90 yıldır Misak-ı millici anlayış çerçevesinde Anadolu'ya hapsedilen bir zihin yapısını yansıtıyor. Yani şeyin bu meseleyi gündeme getiren Kılıçdaroğlu ve onun gibi insanların zihin dünyası bu sınırlar içinde sadece çalışıyor. Burada bakıyor. Bu sınırların dışındaki Türklerle, Müslümanlarla ilgilenen bir zihin yapısı yok. Buna müsait değil. Çünkü sadece buraya kendisini hapsetmiş. Burayla kendisini sınırlamış. Ve Suriyelileri beraber görmüyor. Iraklıları beraber görmüyor. Hele hele Uzak Asya'da, Myanmar'daki Müslümanları görecek. Onu görmek için önce bir görme yetisine sahip olmak gerekiyor. Yani şimdi bir yandan işte Erdoğan'ın balkon konuşmalarını hatırlayalım. Türkiye'den bir bakış var, bir dünya bakışı vardır. Değil mi? Yani bu dünya bakışı bizim yeni bir bakışımız değil. 90 sene öncesine kadar olan bir bakışımızdır. Aslında Türkiye tam ulus devlet de olmadı. Ulus devlet tarihsel olarak kendisini ayakta tutmak için devletin resmi olarak kabul etmek zorunda kaldığı bir şey.
Evet.
Ama bazı elitler, Kılıçdaroğlu gibi çevreler, insanlar bunu o kadar çok fazla içselleştirdiler ki bu bütün bir tarihte geçerli olacakmış gibi benimsediler ve şimdi dünyaya böyle bakıyorlar. Ama bu toplum hiçbir zaman öyle bakmadı, hiçbir zaman öyle düşünmedi. O nedenle Balkanlardan, Kafkaslardan, Orta Doğu'dan gelen insanları kendisine kardeş olarak belledi. Kendisine yüzyıllarca, bin yıllarca aynı topraklarda yaşayan ama bugün bir biçimde bu sınırların çizilmesi dolayısıyla ayrı kaldıkları kardeşler olarak görüyor halk. İki nesil önce öyledir bu ülkede, insanlar öyle düşünür. Biz yeniden yani sınırları tartıştığımız dünya coğrafyasının yeniden herç merç olduğu bir tarihten geçiyoruz. Biz bu sömürgeciliği içselleştirmiş bakış açısını elitler olarak, siyasetçiler olarak bundan kurtulmazsak biz çevremizdeki sorunlara hiçbir zaman çözüm getiremeyiz.
Evet.
Çünkü biz misak millici anlayışla bakarsak mültecilerin bu Akdeniz'de ölmesine seyrederiz. Hani su akar Türk bakar diyor ya.
Evet.
Mülteciler ölür, o zaman Kılıçdaroğlu da bakar. Böyle bir şeye gider. Ama hayır, bu ülkenin hakikaten işte bin yıllık geleneğinden gelen, Müslümanları kendisine kardeş gören, iradeyi temsil eden bir liderlik çıkıyor, diyor ki ey insanlık, burada insanlık ölüyor ve buna sahip çıkın. Onlar sahip çıkmıyorsa diyor ki şurada bir toplantı yapalım. Çin ne kadar bize uzakta yani? Uzak,
evet,
Asya.
Evet.
Kaç kilometre? Orada bir toplantı yapalım, bir araya gelelim, bu kardeşlerimizin sorunlarını çözmek için uğraşalım diyor. Bunlar birbirinden çok farklı iki anlayış. Ve Türkiye bir yönüyle aslında bu seçim sürecinde de bu iki anlayışın rekabetiyle zamanını geçiriyor. Bu iki anlayışın çatışmasıyla şu an biz gündemimizi yaşıyoruz. Türkiye hakikaten yine misak millici sınırlar içinde kapalı, kendi kendine yeterli, çok zengin, çevresiyle de ilgilenmeyecek, onlarla da uğraşmayacak, yardım etmeyecek.
Bana dokunmayan yılan bin yaşasın
diyecek mi? Yoksa hakikaten yani yeter, biz yani böyle içimize döndük falan ama yani mağaramızda artık yaşayıp da etrafımızı görmezken gelmenin manası yok. Çevremizde görelim, hissedelim, duyalım, mazlumların elinde tutalım. Adalet çevremizde olmadıkça bizde de olması zordur diyen bir anlayış mı olacak? Yeni Türkiye dediğimiz şey zaten bu ikinci anlayış, değil mi?
Evet.
O nedenle mülteciler ölsün, ne halleri var görsün demiyoruz. Ey dünya diyoruz, uyan yani. Orada sen kendi bir İngiliz, ben bir yıl İngiltere'de kaldım. Britanyalı birisi dünyanın herhangi bir yerinde öldüğü zaman BBC bunu haber yapıyor ve bunu sunuyor, bunun üzerinde duruyor. Ama orada bir kişi değil, dediğiniz gibi 5 ay içinde 1500-1800 civarında insan ölüyor sadece Akdeniz'de. Bu kadar insan ölüyor ve bu insanlar da Müslüman insanlar. Bu insanlar da orada etnik çatışmalar var. Yine modern Kalaşnikov bilmem ne silahlarıyla, Avrupa'nın ve Rusya'nın ürettiği silahlarla orada savaşlar yaşanıyor. Bu insanlar topraklarını
oradan kaçarken oluyor bunlar.
Değil mi? Oradan
evet,
kaçıyorlar.
Evet, evet.
Yani böyle bir şeyi yaşıyoruz biz.
Yani o zaman hocam, bizim ülkemiz genelinden baktığımız zaman az önce de ifade ettiğiniz gibi gerçekten hani tüm dünyaya açılma siyaseti mi, yoksa yeniden o misak-ı milli sınırlar içerisinde gömülme, projeksiyonu evet, kapatma, at gözlüklerini evet, takma siyaseti mi? Gerçekten bu seçimlerde
evet,
biraz bunun çekişmesini görüyoruz. Bir taraftan ama bu mültecilik meselesinde hem ulus devlet sınırlarına takılma, ki Müslümanlar evet, için de geçerli. Az önce söyledik Malezya ve Endonezya'da olduğu gibi. Bir de hani kafamızda da bloklar oluşuyor bununla alakalı. Ama bir Müslümanca, bir ümmet bilinciyle bakmak gerekiyor herhalde.
Evet.
Burada da gerçekten Cumhurbaşkanı Sayın Tayyip Erdoğan da bunu seslendiriyor. Gerek Birleşmiş Milletler'e, gerek dünyaya böyle bir çağrısı var ve bu gönülden desteklenmesi gereken bir çağrı. Kaldı evet, ki biz bunu boş bir çağrı olarak yapmıyoruz. İşte evet, Suriyeliler, imkanlarımız nispetince en azından sınırlarımızı kapatmadık. Ülkemizi açtık onlara, değil mi hocam?
Yani şöyle bir paradoks var tabii. Evet. Şimdi bu mesela Türkiye diyelim Somali'ye yardım ediyor değil mi?
Evet.
Hastaneler açıyor, evet, yollar evet. yapıyor, ticaret öğretiyor. O toplum böylece artık mültecileşmiyor. Orada yaşamayı öğreniyor.
Balık tutmayı da öğretiyoruz bir taraftan.
Balık tutmayı da öğretiyor ama bu Avrupalılar hem o diktatör rejimlerini destekliyorlar.
Silah satıyorlar.
O insanlar orada kalamayacak duruma geliyorlar ve mültecileşiyorlar.
Evet.
Dolayısıyla bu işin büyük bir vebali Avrupalılar. Yani Batılılar hem o diktatörleri destekledikleri hem silahlandırdıkları hem de topraklarını yoksullaştırdıkları için. Yani Afrika zengin yeraltı madenlerine sahip olan bir ülke değil mi?
Evet.
Bir coğrafya.
Evet, evet.
Yerüstü kaynakları açısından da zengin bir ülke. Hem ekonomik sömürü var hem siyasal düzenin istikrarsızlığı var, güvenlik problemi var. Bu da insanları toprağından uzaklaştırıyor, savuruyor. Bu artık sadece işte insanlar orada birbiriyle savaşsınlar, ölsünler. Ben de burada uzakta keyfimi yaşayayım diyemiyor yani. Batı bunu diyemiyor artık. Çünkü orada rahatsız olan gelip seni de rahatsız ediyor.
Seni de rahatsız ediyor.
Dolayısıyla oranın demokrasiyle, istikrarla, adaletle işlemesi, güvenle hayatını sürdürmesi senin de güvenle hayatını sürdürme manasına geliyor.
Evet.
Küreselleşmenin bir manası da budur.
Bu, evet. Hocam çok teşekkür ederim. Bir 7 dakikalık süremiz var bu ikinci evet. bölümün bitmesine. Yarın malumunuz İstanbul Fethi'nin 562. yıl dönümü.
Evet.
29 Mayıs 2015'te kutlanacak. 29 Mayıs 1453 İstanbul'un fethi ve 562. yıl dönümü oluyor. Belki ayrı bir başlık bölüm açmamız gerekiyordu İstanbul'un fethiyle alakalı. Fakat zamanımız kalmadı. Ben yine de bu 5-6 dakikalık süre içerisinde fethihle ilgili de görüşlerinizi, duygularınızı daha doğrusu evet, almak evet. istiyorum. Gelmeden önce Nurettin Topçu'nun Büyük Fetih diye bir kitabı var. Yani içinde İstanbul'un fethi ve Fatih ile ilgili yazılmış, muhtelif zamanlarda yazılmış eserler var. Ona bir göz attım. Daha önceden de okumuştum. Topçu şey diyor hocam, yani iki fetihten bahsediyor. Benim o dikkatimi evet. çekti. Yani bir kara parçasına sancak dikmek değildir asıl fetih diyor. İnsanların diyor gönüllerini fethedebilmektir evet. diyor. Böyle muhtelif, bu kitabın muhtelif bölümlerinde de işte fethin felsefesi adı altında başlıklar var. Aslında bunun Müslümanlar için yeni bir rönesans olduğunu, işte üniversitenin ilk defa Müslümanlar eliyle İstanbul'da hani daha böyle bir işler hale getirildiğinden bahsediyor. Siz hani İstanbul'un fethiyle alakalı neler söylemek evet, istersiniz evet. hocam? Sizin aklınıza ne geliyor
evet,
ilk?
Evet, yani tabii büyük bir mesele. Çünkü olayın kendisi büyük.
Evet,
hakikaten.
Büyük, evet.
O nedenle tarihçiler diyor yeni bir çağ kapandı. Bunun yerine evet. yeni bir çağ açıldı. Yani insanlık tarihini bir bütün olarak okuduğumuzda İstanbul'un fethi yeni bir tarihsel aşamayı anlatıyor.
Evet.
Bu tarihsel aşamayı biz Türkler için, Müslümanlar için ne anlam ifade ediyor diye bakmamız gerekiyor. Şu ifade ediyor, yani dünyanın merkezine bayrağı bizimkiler dikti, İslam dikti, Türkler dikti ve artık Avrupa ve Doğu'yu ikisini birlikte, ikisi üzerinde hakim olan bir güç olarak Müslümanlar var oldu.
Kapıyı tuttuk yani.
Yani eskiden Müslümanlar evet. çoğunlukla Doğu üzerinde hakimiyet evet, sahibi evet. olan bir toplumdu. İşte Emeviler öyleydi, Abbasiler öyleydi, Büyük Selçuklu öyleydi. Ama Osmanlı'nın İstanbul fethiyle birlikte Müslümanlar dünyaya hakim oldular.
Evet.
Hem Doğu'yu hem Batı'yı, ikisini temsil ettiler.
Evet.
Ne sadece Doğu'nun ne sadece Batı'nın. Büyüklüğü de bu. O nedenle Fatih Sultan Mehmet, Allah rahmet etsin, hem Rumlar tarafından kendi padişahları olarak görülmüş, hem diğer azınlıklar tarafından öyle görülmüş. Yani bu fetihle beraber öyle büyük bir sistem kuruluyor ki, öyle büyük bir adalet ikame edilmeye başlanıyor ki, sadece Müslümanlar kendi liderleri olarak, hükümdarları olarak onu görmüyorlar. Gayrimüslimlerde, bu coğrafyada yaşayan herkes onu kendi hükümdarı olarak görüyor. Fetih tabii burada yapıldığı zaman İstanbul çok büyük bir harabe olarak devralınıyor. Zaten Katoliklerin İstanbul'u işgali var. Katolikler İstanbul'u işgal ediyorlar. Haçlı seferleri yaptıkları zamanlarda da. Bu işgallerle İstanbul tarumar edilmiş, yerle bir edilmiş. Ama Fatih İstanbul'u fethettikten sonra çok kısa sürede imar faaliyetlerine başlıyor.
Evet, abad ediyor yani.
Evet, yani İstanbul'u imar faaliyetleriyle hakikaten İstanbul yeniden işte Türk İstanbul'u deniyor. İslam İstanbul'u deniyor.
Evet.
Bu tanımlamaları da hak edecek bir şehre dönüşüyor. Fetih burada hem aslında mimari yapısıyla, altyapısıyla, örgütlenmesiyle dünyevi anlamda yeni bir siyasi hakimiyeti yönüyle bir anlam ifade ediyor. Ama Müslümanlar açısından bu İstanbul'un fethinin taşıdığı bir hafıza var, taşıdığı bir anlam var. Bunlar için fetih demek, yani Müslümanlar için kendini aşmak, açılmak, gönüllere ulaşmak.
Ve bir Peygamber Efendimizin müjdesine nail olmak da var işte hocam,
evet,
değil mi?
Evet,
yani?
Evet, en önemli boyutlardan birisi evet. O. Yani o kadar yıl işte Eyüp Sultan Hazretleri evet, gelmiş, evet. Şehit olmuş. Akınlar düzenleniyor.
Tabii onlarca kez
fethedilemiyor.
Evet.
Ama burada işte Arap Müslümanlarının bu akınlarına rağmen fethedilemiyor. Müslüman Türkler geliyor ve burayı fethediyorlar.
Evet.
Bu Türklerin de İslam dünyasında büyük bir saygınlık edinmeleri demektir yani. Bu açıdan yani Araplar arasında, Farslar arasında, diğer bütün Müslümanlar arasında.
Hilafetin Osmanlı'ya geçmesinde de belki
çok
bu karizma
var.
Önemli tabii, değil mi
yani
hocam?
Dünyanın yani? En büyük.
Payitahtın.
Burayı fethediyorlar, İstanbul'u fethediyorlar, büyük bir imparatorluğa son veriyorlar. Bu çok büyük bir güven veriyor İslam dünyasında.
Evet.
Ve bununla beraber yeni bir dönem başlıyor yani. Dünya Osmanlı'nın işte yıkılış döneminden bir yüzyıl öncesine kadar Müslümanların hakimiyeti Orta Doğu'da, Balkanlar'da, Kafkasların Karadeniz bölgesinde, Afrika'nın işte Akdeniz'inde, Basra Körfezi'ne kadar, Adriyatik'ten işte Çin Seddi'ne kadar neredeyse.
Evet.
Böyle bir hakimiyet alanı oluyor ve barış içinde geçiyor bu. Osmanlı barışı deniyor buna. İstanbul'un fethi bunun artık kesinleşmesidir. Bunun tescilidir bir bakıma yani.
Mührüdür.
Büyük bir değeri var bu açıdan.
Evet.
O nedenle bu fetih sürekli Müslümanların tarih algısında beslemeye devam etmiş. Onlara bir anlam katmaya devam etmiş. Fetih kutlamalarının bu açıdan bir önemi var. Yani fetih kutlamalarıyla biz Müslümanlar tarihteki büyüklüğümüzü hissedersek, tarihte oynadığımız rolü hissedersek, dünyada adalet kurma, ikame etme yönündeki büyük cehdimizi, büyük anlamımızı hissedersek, bu fetih kutlamalarının bu açıdan çok büyük bir değeri var. Ama fetih kutlamalarını bundan öte sadece folklorik bir gösterime,
lazer gösterilerini çevirmemek
evet,
gerekiyor.
Bunun bir manası yok. Böyle
yok.
Olmaması
evet,
gerekiyor.
Evet, evet.
Hakikaten bu bizim tarih içinde oynadığımız rolün manasını gösterecek bir değer olarak.
Keşke hocam yani yerel yönetimler bu Nurettin Topçu'nun gerçekten bu büyük fetih adı altında Fatih ve Fetih ile ilgili bu yazılarının toplandığı ki yani evet. Yaklaşık 100 sayfalık bir eser. Hı-hı. Bunu bastırıp keşke liselerde gençlere evet. Okutulsa yani.
Evet.
Dediğiniz gibi yoksa meydanlarda toplanıp işte bir takım evet. Işık gösterilerinin, havai fişek gösterilerinin
popüler
izlendiği.
Popüler kültüre indirgenmemesi lazım.
Böyle folklorik bir hale gelmemesi gerekiyor. Bu dediğiniz de çok önemli. Hocam çok teşekkür ederim.
Ben teşekkür ederim.
Kıymetli dinleyicilerimiz bugünkü Kırkambar programımızın sonuna geldik. Haftaya başka konularla karşınızda olmayı murat ediyoruz efendim. Hoşça kalın.